Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Kafirun suresi ile ilgili hocamızdan kıymetli malumatlar edinmiştik. İnşallah bu haftaki programımızda da Nasır suresinden devam edeceğiz. Estaizu billah, bismillah. İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâba. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği, insanların Allah'ın dinine bölük bölük akın ederek girdiğini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et, bağışlanmanı dile. Çünkü O gerçekten tevbeleri çok kabul edendir. Evet, hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik, sağlıkla daim eylesin.
Amin.
Evet hocam, geçtiğimiz hafta Kafirun suresini ele almaya gayret etmiştik, hakkında konuşmuştuk. Bu haftada Nasır suresinden inşallah devam ediyoruz. Biz öncelikli olarak ayeti kerimelere geçmeden önce arzu ederseniz bu sureyle alakalı genel bilgiler, ismi veya ismi hakkındaki rivayetler, farklı isimlendirmeler var mıdır? Böyle genel bir arzu ederseniz alabiliriz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Nasır suresi Kur'an-ı Kerim'deki Musaf'taki tertibine göre Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi. Bu sure Medine döneminde, zaman olarak Medine döneminde indiği konusunda müfessirlerin ittifakı var. Ama mekan olarak Medine'de değil de zaman olarak Medine döneminde indiğine dair rivayetler var. Hatta bu surenin en son inen sure olarak, ayet olarak değil de bütün bir sure olarak en son inen sure olduğu şeklinde de görüşler var. Tabi bu surede Nasır kelimesi geçtiği için bu sureye Nasır suresi adı da verilmiştir. Allah'ın yardımından, nusretinden bahsettiği, bunun müjdelendiği için bu isimle de anılmıştır. Bu sureden kısa süre sonra Efendimiz ebedi aleme irtihal ettiği için peygamberlik görevinin sona erdiğine ve Efendimizin vefatının yaklaştığına bu sure dolaylı yolla da olsa işaret ettiği için, peygamberimize bu malum olduğu için bu sureye tevdi suresi, yani vedalaşma, ayrılma, veda suresi adı verildiği de belirtilmektedir tefsirlerde. Hatta Buhari'de Hazreti Ayşe annemizden bir rivayete göre bu sure nazil olduktan sonra, Nasır suresi nazil olduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kıldığı namazın akabinde Sübhaneke Rabbena ve bihamdik Allahümme afirli, hatta namazın içinde ey Rabbimiz seni hamd ile tesbih ederim, Allah'ım beni bağışla, beni mağfiret eyle dediği, rükûsunda ve secdesinde kıldığı namazların bu ifadeyi çok kullandığı naklediyor. Hazreti Ayşe annemiz naklediyor. Dolayısıyla zaten bu ifadeler bu surede de geçiyor. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Allah'ın da bir emridir netice itibariyle başta peygamberimize. Onun için peygamberimizin bunu çok yaptığı, bunu çok söylediği naklediliyor. Tabii halk arasında da idâ câe, bu kısa surelerin baş kelimeleri isim gibi de söylenir malum. Halk arasında böyle bir şey de var.
Evet, elemtere, lilafi, izace,
evet, gibi. Halkımız arasında öyle başındaki birkaç kelimeyi alıp o şekilde de isimlendirmesi vardır malum. Bu sure Tevbe suresinden sonra inmiş ve bu sureden sonra tam bir sure nazil olmamıştır. Tabii ayetlerin nazil olduğuna dair farklı görüşler var. En son nazil olan ayet hangisidir? O konuda farklı değerlendirmeler var ama genellikle bütün sure olarak, tam sure olarak en son inen surenin bu sure olduğu belirtiliyor. Malum tabii Kur'an-ı Kerim'in bir yazılma sırası var. O farklı. Peygamberimize inme sırası var. O farklı. Bu yazılma sırası da, şu anda musaflardaki sırası da tevkifidir. Yani rastgele değildir. Allah Teala'nın bildirmesiyledir. Bu da bir mucizedir. Farklı zamanlarda indiği halde ayetlerin bu şekilde tertip edilmesine rağmen yine de Kur'an-ı Kerim'in bu tertibinde de pek çok iacaz, mucize olan yönler vardır. İşte bu Nasr suresi çok uzun bir sure değil. 3 ayetten oluşuyor. Hatta işte müfessirler saymışlar 17 kelime, 97 harf gibi harfine kadar saymışlar. Genel itibariyle bunları söyleyebiliriz sureyle ilgili.
Peki hocam, sureyle ilgili bu genel kısa bilgilerden sonra arzu ederseniz genel olarak hangi konular üzerinde duruyor? Oradan da devam edebiliriz.
Evet, bu surede Nasr, İzâ câe nasrullâhi diye başlayan bu surede İslam'ın yakında başarıya erişip başta Mekke olmak üzere bir takım fetihler yapılacağı müjdeleniyor. Yine bu surede insanların yakın bir gelecekte fevç fevç, grup halinde, toplu halde gelip Müslüman olacağı, İslam'ı kabul edeceği ve İslam'ı din olarak kabul edecekleri haber veriliyor. Tabii bütün bu nimetlerin ardından başta Peygamberimizin olmak üzere Allah'a çok hamd etmesi, Allah'ı tesbih etmesi, tenzih etmesi ve istiğfarda bulunmak suretiyle, Allah'tan affını, mağfiretini dilemek suretiyle teslimiyetini ve mahviyetini, bütün bu nimetlerin ondan olduğunu itiraf etmesi bir bakıma ifade edilmiş oluyor özetle bu surede.
Evet hocam, peki sebebi nüzulü, yani nüzul sebebiyle ilgili ve zamanıyla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi bu surenin nüzul zamanıyla ilgili de farklı bazı rivayetler var, değerlendirmeler var. Bu Nasr suresinin Mekke'nin fethinden az önce mi, fetih yılında mı, yani Mekke'nin fethedildiği yılda mı, yoksa fetihten 2 yıl önce olan Huneyn savaşından efendim hemen sonra mı indiği gibi farklı görüşler var farklı zamanlarda, ama genel itibariyle baktığımız zaman Peygamberimizin peygamberliğinin son yıllarında olduğunu söylememiz mümkün olur. Hatta Zemahşeri gibi başka müfessirlerin de söylediği gibi Mekke fethinden sonra veda haccında Mina'da indiği de rivayet ediliyor bazı kimseler tarafından. İbni Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Bu sure diyor, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı günlerinde Mina'da inmiştir ki veda haccında gerçekleşmiş ve Resulullah Efendimiz bunun veda anlamında olduğunu, yani ümmetine veda etmesine işaret anlamı taşıdığını bu surenin Efendimiz anlamıştır şeklinde de bir sözü var İbni Ömer'in. Yine Nisaburi bu surenin Huneyn Savaşı'ndan dönülürken indiğini de söylemiştir. Yani netice itibariyle bütün bu farklı görüşler de olsa nübüvvetin son yıllarında olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Yine bir rivayete göre bu Mekke fethi sırasında tabii fazla bir çarpışma olmadı ama Halid bin Velid radıyallahu anh'ın komutasındaki bir bölük mücahit Mekke'nin alt kısmında Müslümanlara karşı koymaya hazırlanan, saf bağlayan müşriklerle, Kureyşlerle savaştı ve kısa zamanda onları bertaraf ettiler Allah'ın yardımıyla, izniyle. Yani çok büyük bir çarpışma, vuruşma olmadan Mekke fethedilmiş oldu ve Mekkeliler Müslüman oldu. En azılı İslam düşmanları, müşrikler Müslüman oldu. Mekke'nin Müslüman olmasıyla birlikte artık Peygamberimizin karşısında büyük bir muhalefet kalmadı ve bütün İslam Arabistan'ın tamamına yayılmaya başladı. İşte bundan dolayı, bu Mekke'nin fethinden dolayı bu sure indi şeklinde bir görüş vardır. Yine işte Huneyn savaşından dönerken bu surenin indiğine dair, bundan sadece 2 yıl sonra Efendimizin yaşadığına dair bir görüş var. İkrime bin Abbas, İkrime'nin İbni Abbas'tan, yani İkrime'nin yine Abdullah bin Abbas'tan rivayetine göre Resulullah Efendimiz Huneyn Savaşı'ndan dönüp gelirken bu sure nazil oldu diyor. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Ya Fatıma, Allah'ın yardım ve fethini, insanların grup grup gelip Allah'ın dinine girdiğini işte görüldüğü zaman Rabbimi tesbih ve tenzih ederim. Onun hamdiyle hamd eder ve istiğfarda bulunurum. Şüphesiz o tevbeleri çok kabul eder diye Hazreti Fatıma'ya bunu söylediği. Hatta Hazreti Fatıma ile ilgili de bir rivayet vardır. Belki onu birazdan da zikrederiz. Peygamberimiz vefatını anlayınca ona bunu bir bakıma haber vermiş oluyor. Onunla ilgili de bir rivayet var. Yine Zemahşeri'ye göre bu veda haccında da nazil olduğu şeklinde bir görüş var. Aynı şekilde bu ne zaman indiği konusunda böyle bir takım böyle ufak tefek farklı görüşler olsa da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresi İzâ câe nasrullah, yani Nasır suresi midir değil midir? Bu konusunda da bazı farklı görüşler var. Bir görüşe göre yine İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre efendim İbni Abbas diyor benden şöyle sordu. Ubeydullah bin Abdillah bin Utbe. Ey Utbe'nin oğlu, Kur'an'ın en son inen suresini biliyor musun dedi bana. Ben de diyor ona dedim ki evet biliyorum. İzâ câe nasrullah suresidir dedim. Burada da görüyoruz ki sadece bizim halkımız değil, demek ki Arapçada da Araplar da aynı şekilde, yani Nasr suresi dedikleri gibi İzâ câe nasrullah suresidir diye ifade etmişler. O da beni doğruladı, öyledir dedi. Yani Abdullah bin Abbas da sahabenin alimlerinden, Kur'an tefsiri konusunda önde gelen sahabilerden birisi. O da öyledir dedi diyor. Yine başka bir rivayette, yine bu sefer de Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre bu sure Resulullah'a teşrik günlerinin ortasında indirildi. Yani işte veda haccında, haccın ortasında indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun veda anlamında olduğunu, yani artık ümmetine veda etmesinin zamanın geldiğini anladı. Ve böylece işte bu sure indikten sonra Kasva adındaki devesinin üzerinden binip meşhur veda hutbesini, işte o hutbede veda hutbesi deniyor. Efendimiz neden veda edeceğini anlamış. İşte bu Nasr suresi, İzâ câe nasrullah suresi inince artık vedasının yaklaştığını anlayarak ardından veda hutbesini irad ettiğini söylüyor. Bu şekilde ifade ediyor. Bu sure bir bakıma tevdi, veda etme suresi. Ardından işte bu sure inince de veda hutbesini Efendimiz irad etmiş oluyor. Şimdi bu sureyle ilgili bir takım kaynaklarda pek çok rivayetler var ama belki calibi dikkat birkaç tanesini aktarabiliriz. Bunlardan birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği zamanında böyle yaşlı sahabileri, bir kısmı Bedir Savaşı'na katılmış yaşlı sahabileri yanına alır, meclisinde bulundurur, onlarla istişare ederdi işleri, meseleleri istişare ederdi. Çünkü Bedir'e katılmak, Bedir'de bulunmak bir sahabe içinde de bir ayrıcalık olarak görülürdü. Ancak onların arasında genç İbni Abbas gibi, Peygamberimizin amcası oğlu Abbas, Abdullah bin Abbas gibi genç bir zat da bulunuyordu. Bazı bu yaşlı sahabiler dediler ki, bizim dediler bunun gibi oğullarımız var, bunun yaşında oğullarımız var. Yani bu mecliste bunun işi ne? Ya böyle bir istişare meclisinde bu nasıl oluyor da bu bizim toplantımızda bulunuyor veya sen bunu bulunduruyorsun manasını Hazreti Ömer'e böyle deyince, Hazreti Ömer bu sizin bildiğiniz gibi bir gençtir dedi. Ya bu da bir gençtir ama dedi. Bir gün bu Abdullah bin Abbas'ın durumunu efendim diğerlerine göstermek istedi Hazreti Ömer. Ve bir mecliste dedi ki Abdullah'ın da bulunduğu, sizler dedi Allah'ın indirdiği İzâ câe nasrullah suresi hakkında ne dersiniz diye sordu. O yaşlı sahabiler, Bedir'e de katılmış bir kısmı, Allah bize yardım edip fetih kapısını açınca hamd etmemizi, istiğfarda bulunmamızı emrediyor dediler. Bir kısmı da susup cevap vermedi. Yine bir kısmı Allah bize yardım edip işte şey yapınca bize tevbe istiğfar etmemizi emrediyor dediler. Sonra diyor Hazreti Ömer bana döndü diyor Abdullah bin Abbas. Genç, delikanlı bir sahabi o zaman. Sen de öyle mi dersin? Yani bu surenin anlamı bu mudur? Diye sorunca hayır diye cevap verdim diyor. O zaman Hazreti Ömer dedi ki peki ne diyeceksin? Diye sorunca ben diyor ona bu sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ecelidir. Yani onun ecelinin geldiğini, ümmetine veda vaktinin geldiğini haber veren bir suredir. Onu bildirmiş oldu dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer de ben de bu sure hakkında ancak senin dediğini, senin bildiğini biliyorum dedi. Yani bu Peygamberimizin artık veda vaktinin, ecelinin geldiğini, yaklaştığını bildiren bir sure olduğunu ifade etmiş. Yine Hazreti Fatıma ile ilgili az önce bahsettiğimiz, işte Efendimiz bu sure nazil olunca ecelinin yaklaştığını anlayınca Efendimiz kızı Fatıma'yı çağırdı ve onun kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma ağlamaya başladı. Ardından tekrar kulağına bir şeyler söyledi, bu sefer gülmeye başladı. Bu şeyin farklı rivayetleri var ama Hazreti Ayşe'den de bir rivayet var. Hazreti Ayşe bu durumu görmüş, bu sahneyi. Demiş ki ben böyle ağlamanın ardından gülmenin bu kadar çabuk geldiği bir durum görmedim. Ya ne oldu da Peygamberimiz sana ne söyledi de önce ağladın sonra güldün diye Hazreti Fatıma'ya annemize sorunca o da diyor ki Peygamberimiz birincisinde bana ölüm haberim geldi deyince ben diyor ağlamaya başladım. Ama az sonra Efendimiz kulağıma şöyle fısıldadı, sabret. Çünkü gerçekten ehlimden, ailemden ilk olarak bana gelip kavuşacak, ulaşacak olarak sensin deyince bunun üzerine de diyor güldüm, sevindim diye ifade ediyor. Dolayısıyla bu sahnenin de bu Nasr suresinin, İdaca suresinin nazil olduğundan sonra olduğu da kaynaklarda geçiyor. Yine Abdullah bin Ömer'den de şöyle bir rivayet var. Biraz net tarihler, günler veriyor Abdullah bin Ömer. Farklı bazı değerlendirmeler olsa da. Bu sure diyor, yani İzâ câe nasrullâhi vel feth suresi, Mina'da Efendimizin veda haccı sırasında indi. İşte bundan sonra el yevme ekmeltü leküm dîneküm diye başlayan ayet indi. Yani bugün size dininizi tamamladım, kemale erdirdim. Nimetimi üzerinize tamamladım. Sizin için din olarak ve radîtü lekumul İslâme dînâ, din olarak İslam'ı seçtim, beğendim ayeti indi. Resul Efendimiz bu ayetten sonra sadece 80 gün yaşadı. Ve bu ayetin ardından Nisa suresinin son ayeti, mirasla ilgili, kelale ayeti denen mirasın bir bölümüyle ilgili, mirasla ilgili, konuyla ilgili bir ayet indi. Bu ayetten sonra Efendimiz 50 gün yaşadı diyor. Bu Nisa suresinin son ayetinden sonra. Ardından Tevbe suresinin 128. ayeti indi ki bu ayette Estağfirullah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Andolsun ki size içinizden, kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ayeti kerimesi diyor indi. İşte en son olarak bu ayetten sonra Efendimiz 35 gün daha yaşadı. Bu 128. ayet Tevbe suresinden. En son olarak da Efendimiz'e Bakara suresinin 281. ayeti indi diyor. Abdullah bin Ömer'in görüşü böyle. Bazı farklı görüşler de var ama. Bu ayet hangi ayettir? En son indiğini söylediği nihai olarak Bakara suresinin 281. ayeti şöyle. Estaizu billah. Bismillah. Vetteku yevmen turca'une fihi ilallah. Thumme tuveffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun. Yani o günden korkun ki Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'a döndürüleceğiniz bir günden korkun. Sonra her nefse, herkese kazandığı tam olarak verilir. Kazandığının karşılığı tam olarak verilir. Ve onlar asla zulme uğratılmazlar. Mealindeki bu 281. ayetin Bakara suresinin indiğini ve bu ayetten sonra artık başka ayet inmediğini ve bu ayetten sonra Efendimizin 20 gün yaşadığını söylüyor Abdullah bin Ömer. Dolayısıyla en son inen surenin Nasr suresi olduğunu, ardından da bu saydığı, bu rivayete göre saydığı birkaç ayet-i kerimenin nazil olduğunu ifade ediyor.
Evet hocam. Birinci ayet-i kerime Estaizu billah İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Burada öncelikli olarak nasır, nusret kelimesi ve fetih. Yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Yardım ve fetih, fetih hangi fetih, yardım nasıl bir yardım? Bunu ne şekilde anlayabiliriz?
Evet, İzâ câe geldiği zaman aslında mazi sigası. Arapçada siga mazi olsa da gelecek manası da ifade ediyor. Yani ileride olacak bir şeyden haber veriyor. Nasrullah vel feth. Nasır Allah'ın yardımı manasına geliyor. Düşmanlara karşı galip, muzaffer kılması, Cenab-ı Hakk'ın başka ayet-i kerimelerde de vaat ettiği bu husus Allah'ın yardımı zafer geldiği zaman demektir. Nitekim mesela Saf suresinde geçtiği üzere efendim Nasrun minallahi ve fethun karib ya da Fetih suresinde olduğu gibi başka surelerde de bu Allah'ın yardımının geleceği ifade ediliyor. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih geldiği zaman Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril müminin ayeti var malum bu Fetih suresinde. Dolayısıyla başka ayetler var. İşte Allah'ın peygamberlerine, iman edenlere yardım edeceğine dair, onları mutlaka galip kılacağına dair pek çok ayeti kerimeler var. İşte peygamberimize de vaad olunan, işte İntansurullahi yansurkum ayetinde olduğu gibi, siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder manasında olduğu gibi, işte bu vaad edilen yardımın geldiği zaman ve fetih geldiği zaman, nasır ile Allah'ın yardımı ile fetih arasında ne gibi bir münasebet var ki birbirine atfedilmiş diye işte düşünülebilir. Burada nasır Allah'ın yardımı düşman üzerine muvaffak kılmasının neticesi fetihtir. Fetih işte memleketlerin fethi olarak da anlaşılabilir. Peygamberimizin Araplara, Kureyşlere, bütün Arabistan'a hakim olması İslam'ın olabilir. Ama fetih ile de farklı şeyler kastedilmiştir. İşte Mekke'nin fethi daha çok üzerinde durulmuştur ki fetih bir bakıma Allah'ın yardımının neticesidir. Yani Allah'ın yardımının bir neticesi fetihtir. Tabii Allah'ın yardımı daha geniş olarak düşünülebilir. Allah pek çok hususta müminlere yardım etmiştir. Ama en önemlilerinden birisi işte bu Mekke'nin fethi gibi, beldelerin fethi gibi, gönüllerin fethi gibi de hususlar Allah'ın yardımına dahildir. Dolayısıyla Allah'ın nusreti, yardımı fethin sebebidir. Fetih onun yardımıyla gerçekleşmiştir. Onun için fetih Allah'ın yardımına atfedilmiştir, ona bağlanmıştır. Tabii burada dediğimiz gibi fetih ile ne kastediliyor, nusret ile ne kastediliyor? Bununla ilgili farklı değerlendirmeler var. Mesela müfessirler farklı yorumlar yapmışlar. Bunlardan birisi nusret, Allah'ın yardımı, dinin kemale ermesi, dinin tam olarak yerleşmesi, olgunlaşması. Fetih de dünyaya ait nimetlerin gerçekleşmesi olarak dünyevi bakımdan dinin zafere ermesi olarak da anlaşılmıştır. Mekke'nin fethi olarak anlaşıldığı gibi. Nitekim Maide suresinin başındaki işte 3. ayet El-yevme ekmeltü leküm dinekum etmemtu aleyküm ni'meti ve radıytü leküml islame dine ayetinde olduğu gibi bugün size dininizi olgunlaştırdım, kemale erdirdim, nimetimi tamamladım ve din olarak sizden, İslam'dan razı oldum. İslam seçtim, beğendim ayetinin bu manaya olduğu söylenmiştir. Bir diğer manası nusret, Allah'ın nusreti, yardımı, dünyada istediğine ulaşmak, kavuşmak. Fetih de ahiretteki nimetlere, cennet nimetlerine ulaşmak olarak da yorumlanmıştır. Yani nusret, nasrullah, dünya ile ilgili Allah'ın yardımıyla elde edilen türlü nimetler, fetihler. Fetih ise, vel feth ise ahirette, cennette nail olacak nimetler olarak değerlendirilmiştir. Bu görüşü ileri süren müfessirlerin delil olarak ileri sürdükleri ayette ve futihat ebvabuha ve kale lehum hazinetuha diye, yani cennetliklerden bahsederken işte efendim onlar için cennetin kapıları açılır ve yani orada da feth kelimesi, futihat kelimesi orada kullanılıyor ve cennetin görevlileri onları karşılar. Bu ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 73. ayetinde buyurulduğu üzere bu fethin cennetin kapılarının açılması, cennet nimetlerinin, ahiret nimetlerinin verilmesi olarak da değerlendirilmiştir. Ama tabii bu farklı görüşler olsa da burada Allah'ın yardımıyla gerek Kureyş'e, başta İslam'ın ilk muhatabı olan Kureyş, Araplar, bütün Araplara İslam'ın efendim yayılması, İslam'ın hepsine galebe etmesi, Mekke'nin fethiyle özellikle, fethin de Mekke fethi olması tabii çok aşikar olarak, en açık yorum olarak, kabul edilen yorum olarak gözüküyor. Yine İbn Abbas'tan rivayete göre Mekke'nin fethi olduğunu o söylemiş. Çünkü Mekke'nin fethine en azından siret açısından, Efendimizin hayatı açısından Fethül Futuh, fetihlerin fethi denilmiştir Mekke'nin fethine. Hatta Mekke'nin fethinin bir hazırlığı olan, başlangıcı olan Hudeybiye anlaşması için de Feth-i Mübin denilmiştir. Bu şekilde de yorumlanmıştır. Ama tabii burada en açık görüş bu olsa da ayetin umumi manasını düşünmekte elbette fayda var. İleride bunların üzerine elbette başta bu fetihler olmak üzere, Efendimizin hayatındaki fetihler olmak üzere İslam'a olan fetihlerin kapılarının açılışı demek olması bakımından bunun daha genel manada değerlendirilmesi daha da isabetli olabilir. Yani burada Allah'ın yardımı ve fethi cins manasındadır. Yani genel olarak Allah'ın yardımı ve bütün İslam adına olan fetihler, muvaffakiyetler, muzafferiyetler olarak değerlendirilmesi herhalde daha isabetli olur. Çünkü işte ardından وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdikleri efendim ifade edilmiş. Dolayısıyla fethin, İslam'ın önünün açılması, efendim insanların fevç fevç İslam'a girmesi olarak da ifade edilebilir ki Mekke'nin fethi de böyle bir fonksiyon icra etmiştir. İşte Mekke'nin fethi ne zaman olmuştur? Kısaca ondan bahsedersek hicretin 8. yılında olmuştur. Ramazan ayında olmuştur. Efendimizin emrindeki muhacirler ve ensar ve diğer müminlerden 10 bin kişilik bir ordu ki sonra 2 bin kişi daha ilavesiyle 12 bin kişilik ordu Mekke'yi az önce Halid bin Velid radıyallahu anh'ın komutasındaki birliğin ufak bir çatışması dışında savaş olmadan Efendimiz'e teslim olmuştur Mekke. Efendimiz 15 gün Mekke'de kalmış ve ilk girdiği zaman Kabe'nin kapısında durup La ilahe illallah vahdeh, Allah'tan başka ilah yoktur. Nasara abdeh, o kuluna yani kendisine yardım etti. Ve hezemel ahzabe vahdeh, bütün müşrik ordularını, İslam'a karşı toplanan bu orduları Allah tek başına mağlup etti gibi ifadelerle Efendimiz Kabe'nin kapısında bu ifadeleri kullanmış. Sonra işte Mekkelilere müsamaha ile, af ile davranmıştır. Onlara demiştir ki ey Mekkeliler, şimdi ben size ne yapacağım dersiniz diye buyurunca onlar sen hayır yapacaksın, sen kerim bir kardeş ve kerim bir kardeşin oğlusun demişler. Efendimiz de İzhebu fe entumut tuleka, haydi gidin siz serbestsiniz demiş ve o daha önce kendisine, kendi zatına, Müslümanlara yaptıkları onca eziyeti, işkenceyi yüzlerine vurmamıştır. Onları affedip bağışlamıştır.
Evet hocam, arzu ederseniz ikinci ayeti kerimeye geçelim. Estağfirullah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Yani insanları artık topluluk topluluk, dalga dalga, az önce dediğiniz gibi girer halde gördüğün gibi görüyorsun. Burada hem bir dikkat çekilen nokta acizane dalga dalga meselesi tabiri caizse tekit edilmiş. Topluluk topluluk, o öyle değil mi? Yani evet. Onu anlayabilir miyiz?
Evet.
Devamında nasıl değerlendirebiliriz?
Evet, işte ayet-i kerimede tabii birinci kısma atfediliyor. Aslında hani şart bitmedi. Arapçada şart cevap diye bir şey var. Yani cümlenin birinci kısmı bitmedi. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine fevç fevç, bölük bölük, grup grup, alay alay, böyle gruplar halinde girdiğini gördüğün zaman cevabı 3. ayet-i kerimede geçecek. Tabii burada ennas kelimesi, insanlar kelimesi geçiyor. Bu insanlar ile kim kastedilmiştir? Müfessirler bu konu üzerinde de yorumlar yapmışlar. Fahrettin Razi mesela diyor ki ayetin işte zahirinden ilk anlaşılan manasından görülen odur ki buradaki nas bütün insanlardır. Sadece Araplardan Araplar değil, bütün insanlardır. Belki Efendimizin hayatında az sayıda da olsa işte Selman-ı Farisi gibi, Süheyb-i Rumi gibi az sayıda başka veya Bilal-i Habeşi gibi Arap olmayan insanlar da Müslüman olmuştu ama diğer milletlerin İslam'a grup grup girmeleri Efendimizin vefatından sonra oldu. Daha çok Efendimizin hayatında Arap Yarımadası'nda oldu. olacak şeyi olmuş gibi ifade etmek manası da olabilir bu, ama buradaki naz denildiği zaman sadece Araplar değil, bütün insanları kastedildiğini şeklinde yorumlamayı Fahrettin Razi tercih etmiştir. Tabi ilk önce Araplar başta olmak üzere, Arap kabileleri, Arabistan, Arap Yarımadası olmak üzere İslam tarihine de baktığımız zaman görüyoruz ki bütün milletler grup grup fevç fevç Müslüman olmuştur. Yine burada veraeyte, ra'a kelimesi görmek manasına olduğu gibi Arapçada efendim bu bilmek, ilim manasına da kullanılmıştır ki burada her iki manayı da değerlendirmek yanlış olmaz. İki manası da burada uygun düşüyor. Türkçede de vardır yani bilmek, görmek, bilmek manasına da kullanılır görmek kelimesi. Yani Allah'ın mevcut olan yardımı ve fetih geldiği ve sen insanları gördüğün, bildiğin zaman ki Allah'ın dinine fevç veş girdiklerini, Müslüman olduklarını gördüğün zaman manasındadır. Yine burada girdiler kelimesi değil de dehalu kelimesi değil de yedhulune, Arapçada geniş zaman veya şimdiki zaman ifadesiyle giriyorlar. İnsanların Allah'ın dinine fevç fevç giriyorlar halde, giriyor olduklarını gördüğün zaman buyurulması. Yani böyle geniş bir zaman veya şimdiki zaman yedhulune ifadesi kullanılması. Henüz daha İslam'a giren insanların girmeleri tamam olmadığından, girmeye başladıklarına ve girmeye peyderpey devam edeceklerine işaret sayılmıştır. İnsanlar kelimesi Arap'tan başkasını da dolayısıyla içine alır. Gelecekte İslam'a girmeleri beklenen kimselerin de buna dahil olduğunu anlamak mümkün. Ardından dinillah kelimesi var. Fi dinillah, Allah'ın dini. Elbette Allah'ın diniyle kastedilen İslam'dır. Nitekim başka ayet-i kerimelerde inne dine indallahil İslam. Allah katındaki din İslam'dır. Ya da ve men yebtegi gayral İslami dinen felen yukbele min. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Bakın, apaçık ifade ediliyor. Yani Allah İslam'dan başka bir din kabul etmiyor. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. La ilahe illallah diyen cennete girer. Demek o la ilahe illallah kelimesi İslam'ın özetinin özetinin özetidir. La ilahe illallah'ın içinde Muhammedur Resulullah da vardır. Bütün Kur'an ahkamı da vardır. Hepsi vardır. Onun için la ilahe illallah özetin özetin özetidir. La ilahe illallah de, Muhammed Resulullah deme, onu yapma, bunu yapma, cennete gir diye bir şey söz konusu değil. Bakın apaçık, Allah diyor İslam'dan başka hiçbir dini asla kabul etmez. O da bu şekilde olanlar da ve huve fil ahireti minel hasirin, ahirette kaybedenlerden olacaktır. Dolayısıyla Allah'ın dini İslam'dır. Hatta önceden de ki dinlere de İslam kelimesinin ifade edildiği, söylendiği, Allah'ın dininin adının İslam olduğu ifade ediliyor. Şimdi efvaca, fevç fevç, dalga dalga kelimesi var. Tabii bu topluluk manasına geliyor, grup manasına geliyor. Alay alay, grup grup, toplu halde İslam'a girerler manasındadır. Nitekim bu da yine Fetih suresinde ifade edilen işte huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirahu ale'd-dîni kulli. O hak dini bütün dinlere üstün kılsın diye resulünü gönderdi. Dolayısıyla işte İslam bu şekilde fevç fevç, dalga dalga, grup grup insanların alay alay Müslüman olması neticesinde bütün dinlerin üzerine çıkmıştır. Bu şekilde yeryüzünde en hakim, en çok mensubu olan dinlerden birisi olmuştur. Bu şekilde de Allah Teala'nın bu vaadide gerçekleşmiştir. Efendimiz hayattayken dediğimiz gibi Efendimizin vefatına yakın Araplar içerisinde kafir kalmamıştı. Yani bundan maksat Mekke fethini müteakip, Mekke fethinin ardından Huneyn, Taif muharebelerinden sonra bütün Arap Yarımadası Müslüman olmuştu. Kimi kendi gelip Müslüman olmuş, kimi de elçilerini göndererek, grup grup elçilerini, temsilcilerini, heyetler halinde göndererek Müslüman olmuşlardı. Tabii kafir kalmamıştı ifadesinden maksat birkaç tane Hristiyan grup kalmıştır. Yani müşriklik kalmamıştır. Puta tapma Efendimizin hayatında bütün Arabistan'da tamamen ortadan kalkmıştır. Sadece Beni Talip gibi birkaç Hristiyan kabilesi dışında bütün Arabistan dediğimiz gibi putperestliği bırakmış ve Müslüman olmayı kabul etmiştir. Müslüman olmayan bu Beni Talip gibi birkaç Hristiyan kabilesi de Efendimizin idaresini, Müslümanların idaresini cizye vererek, vergi vererek Müslüman İslam Devleti'nin tebaası olmayı kabul etmişlerdir. Yine bir tefsire göre burada kastedilenin işte Mekkeliler, Taifler, Yemenliler, Hevazin gibi kimseler olduğu ifade edilmiştir. Bir rivayete göre Mukatil ve İkrime'den gelen bir rivayete göre ise Nas'tan maksat. Veraiten Nas'a insanların Allah'ın dinine toplu halde girdiklerini görürsündeki bu insanlardan maksadın Yemenliler olduğu şeklinde de bir yorum, bir izah vardır.
Evet hocam. Vaktimiz de tabii kısıtlı. Nihai itibariyle vaktimizin de sonlarına doğru geliyoruz. Arzu ederseniz son yani 3. ayet-i kerimeye geçelim. Estağfirullah. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu innehu kâne tevvâbâ. Artık öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve istiğfar dile, tevbe, af, mağfiretine dile. Buradan son olarak son birkaç dakika nasıl toparlayabiliriz?
Evet yani tabii toparlamak zor. Her şeyi bizim yapmamız da zor. Artık biraz da dinleyicilerimiz tefsirlerden, Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinden, yorumlarından eksiklerini tamamlasınlar mutlaka. Dediğiniz gibi vaktimiz kısıtlı. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla konuşma imkanımız yok. İşte Allah sana madem ki Allah'ın yardımı geldi, fetih geldi. İnsanların bu şekilde fevç fevç, dalga dalga, toplumlar halinde, gruplar halinde Müslüman olduklarını gördüğün zaman işte bunun karşılığı nedir? Allah'ı tesbih et, hamdi ile, hamd ile tesbih et Rabbini, ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Cenab-ı Hakk'ın işte bu başta burada veya bu sure dışında da sayılan Allah'ın nimetleri Efendimiz'e hatırlatılıyor ve bu nimetlerin karşılığı olarak hamd etmesi, şükretmesi ve Allah'ı tesbih etmesi, ondan af, mağfiret dilemesi Efendimiz'e emrediliyor. Ki bir rivayette de Hazreti Ayşe annemizin rivayetinde de onu nakletmiştik. Efendimiz bu sure indikten sonra namazın içinde de Allah'ı tesbih ettiği, hamd ettiği, ondan af, mağfiret dilediğini nakletmiştik. Dolayısıyla bu nimetlerin karşılığında bunları yapması Efendimiz'e tavsiye ediliyor. Nitekim demek ki bir bakıma efendim yani Allah'ın yardımının, fethin, İslam dininin yayılmasının gayesi, neticesi, hikmeti Allah'ı tesbih etmektir. Allah'a hamd etmektir. Allah'a şükretmektir. Allah'tan mağfiret dilemektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin durumundan da bahsedilirken vakit kalmadığı için ayeti okumayacağız. Onların da duası Sübhaneke Allahümme demeleri, selam dualarının sonunda da alemlerin Rabbi ve elhamdülillahi Rabbil alemin demeleri, yani Allah'a hamd etmeleri, tesbih etmeleri olduğu ifade ediliyor. Yine meleklerin hani Hazreti Adem'in yaratılışındaki Allah Teala ile melekler arasındaki konuşma Bakara suresinin baş tarafında anlatılırken meleklerin durumu anlatılırken melekler kendilerini ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek, yani biz seni hamd ile tesbih ederiz, seni takdis ederiz diyorlar. Demek ki meleklerin işi de Allah'a hamd etmek, tesbih etmek, onu takdis etmek. Hatta yine İsra suresinin 44. ayetinde geçtiği üzere bütün varlık, bütün eşya Allah'ı tesbih ediyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki, yani bütün eşya, bütün varlık Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Tabii velakin la tefkahune tesbihahum, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Dolayısıyla Efendimiz'e burada da bu nimetler karşısında, özellikle burada zikredilen nimetler karşısında Allah'a hamd etmesi, onu tesbih etmesi ve ondan af dilemesi, mağfiret dilemesi Efendimiz'e emrediliyor. Tabii bu hamd ne demektir, tesbih ne demektir? Bu konuların belki ayrıntıları var ama vaktimiz kalmadı maalesef. En azından Efendimizin istiğfar ile emredilmesi, Efendimiz'e istiğfarın emredilmesi, kendi adına ve ümmeti adına istiğfar et manasına olabilir. Ya da Allah'ın verdiği bunca nimet karşısında şükürden aciz olduğumuz için Peygamberimiz de bundan aciz olduğunu ifade etmek üzere istiğfardır. Yoksa Peygamberimizin ismet sıfatı vardır ehli sünnete göre. Buradaki istiğfar günahtan dolayı olan bir istiğfar değil. Allah'ın nimetlerine karşısında şükürden aciz olduğumuz için bu nimetlerin karşısındaki Cenab-ı Hakk'a gereği gibi hamd etmek, tesbihte bulunmaktan aciz olduğumuz için bu istiğfar emredilmiştir. İnnehu kâne tevvâba. Tabii hem istiğfar var hem tevbe var. İstiğfar tevbe ile beraber olursa daha tam olur, daha kıymetli olur. Onun için hem istiğfar var hem tevbe var. Çünkü istiğfar affını dilemektir. Tevbede ise bir pişmanlık vardır. Pişmanlık olmadan tek başına istiğfar eksik kalır. Onun için Efendimiz'e hem istiğfar etmesini hem de tevbeleri çok kabul edici olduğunu bildirerek tevbe etmesini emrediyor. Hatta Efendimiz bir hadislerinde Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber verdi. Onu gördüğüm zaman hamd ederek, hamd ile tesbih ve istiğfar etmemi emir buyurdu diye ifade ediyor. Dolayısıyla özetle son olarak demek ki Cenab-ı Hakk'ın burada sayılan ve sayılmayan, Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de geçen bunca nimetleri karşısında Efendimiz'e hamd etmesi, yani hamdini devam ettirmesi, şükretmesi, Allah'ı tesbih etmesi, noksanlardan, eksiklerden münezzeh olduğunu hem sözlü olarak, kavli olarak, fiili olarak, hal olarak bu şekilde Allah'ı hamd, tesbih etmesi ve ondan af dilemesi, tevbe etmesi, bunun karşılığında bunlar talep edilmiş oluyor bu surede. Ve özetle yani bu nimetleri Allah'tan bilmesini, fetih gibi, Allah'ın yardımı gibi bütün nimetlerin Allah'a ait olduğunu görmesi, kendisine hiçbir şeyi izafe etmemesi, onun şahsında bütün ümmetinde bu hassasiyette, bu dikkatte, rikkatte olması emredilmiş, ifade edilmiş oluyor bu surede.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Ama az önce de dediğimiz gibi nihai itibariyle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden diğer bir sure, Tebbet suresiyle devam edelim.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bugünkü programımızda bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızda Nasır Suresi ile ilgili genel bilgiler, nüzul sebebi, nüzul tarihi ve sonrasında bu sure ile ilgili olan rivayetler ve ayeti kerimeleri ile ilgili, özellikle ayet-i kerimelerde geçen lafızlar, ibarelerle ilgili hocamızdan kıymetli malumatlar edindik. İnşallah bir sonraki programımızda da Tebbet Suresi'nden devam edeceğiz. Bugün bize ayrılan süreyi nihayete erdirdik. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.